Ayrım 11, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 101, 18. bölüm. Siz haklıydınız dedi doktor, sesi boğuktu. Vissa Saviris patlamadan önce ölmüş. İncelememi derinleştirdim ve birçok ayrıntı ortaya çıktı. Öncelikle cesedin katılığı. Uzuvlardaki kırık açılarını incelerken kurbanın patlama anında çoktan katılaşmış olduğuna kesinlikle karar verdim. Esnek bir beden böyle bir esintinin şiddeti altında bile bu şekilde parçalanmaz. Adaya dağılmış beden parçalarının fotoğraflarını da inceledim. Yanıkların, kurum izlerinin ve metallerin parçaladığı etlerin arasında ceset bize getirildiğinde yok olmuş kırmızımsı lekeler, kadavra morarmaları saptadım. İlkeyi bilirsiniz. Kişi öldüğünde kan dolaşımı durur ve derinin altında lekeler oluşur. Yani... Bu fotoğraflar cumartesi öğle saatlerinde çekildi. Lekeler gözle görülecek kadar belirgin. Bu ölümden yaklaşık 12 saat sonra ortaya çıkan bir evre. Hesaplayın, çocuk önceki gün gece yarısı civarlarında ölmüş. Erva'nın aklına ilk varsayım geldi. İnsan avı sırasında tilkiler Vissa'yı sert bir şekilde hırpalamışlardı ve çocuk ölmüştü. Bu aşamada da hala kasıtsız adam öldürmeden söz edilebilirdi. Bir taşın üstüne kötü bir şekilde düşme, kalp krizi ve benzeri. Saldırganlar paniklemişti. İskeleden bir zodyak almışlar ve Sörling'e gitmişlerdi. Cesedi bir tobruk korugana saklamak iyi bir fikirdi. Gömmeye gerek yoktu. Cesedin bulunması gerçekten kolay olmayacaktı. Tabii eğer bir füze ertesi gün cesedin ortaya çıkmasına neden olmasaydı. Başka bir şey daha var diye devam etti kibirli halinden eser kalmamış olan Clement. İki tip yara belirledim. Kanamaya neden olmamış, ölümden sonra oluşmuş yaralar ve kanama yapmış yaralar. Vissa'ya işkence edilmiş ve bedenine kesikler atılmış. Hayattayken kaza olasılığı ortadan kalkmıştı. Erwin hemen olayın daha kötü bir yorumunu düşünmeye başladı. Tilkiler kurbanlarının üstünde şiddet uygulamışlardı. Size göre ölüm sebebi nedir? Söylemesi zor ama tüyler ürpertici bir şiddete maruz kalmış. Kesikler, bıçak yaraları, bedende delikler. Sonuçta babası doğru görmüştü. Erwin tam bir durum adamıydı. En berbat cinayet itkileri dile getirildiğinde kapının önünü süpüren ne olurdu? Gayri ihtiyari çocuğun anne babasını düşündü. Onlara bu haberi kim verecekti? Katilin veya katillerin yöntemleri hakkında bana ne söyleyebilirsiniz? Şu an için hiçbir şey ama her yarayı inceleyeceğim ve her birinin hikayesini çıkarmaya çalışacağım. Bunu ona yapanlar gerçek birer kasapmış. Ayrıca organlardan geriye kalanlar da toksikolojik ve anatomopatolojik inceleme de başlattım, belli olmaz. Clement ilk görüşmeden çok daha fazla motive olmuş gibiydi. Erwin telefonu kapatıyordu ki Beric'i ekledi. Son bir tuhaf ayrıntı daha var. Kafasını tıraş ettiklerini düşünüyorum. Emin misiniz?
Hemen hemen.
Patlamanın veya alevlerin etkisiyle olamaz mı?
Hayır, saç kesme makinesinin izleri görülüyor. Bu belki de ritüelin bir parçasıdır.
Neden ritüel?
Bunu öylesine söyledim.
Erwin daha ziyade bunun sıradan bir çaylak deneyimi olduğunu düşünmüştü. Bilgi toplamalıydı. Tamam dedi. Yeni bir şey bulursanız bana haber verirsiniz.
Peki ya diğerleri ne diyeyim?
Diğerleri?
Ne aşamada olduğunu öğrenmek için iki saatte bir beni arayan Carverac'teki subaylar, ordu yetkilileri.
Sizden ayrıntılı bir otopsi mi istediler?
Hayır ama onlara raporumu yollamam gerekiyor. Prosedür böyle.
Tüm bunları kağıda dökmeniz için size zaman lazım. Bu da bize yarın sabaha kadar zaman kazandırabilir değil mi?
En fazla...
Öyleyse yarın yeniden konuşuruz. Erwin telefonu kapattı. Hem kafası karışmış hem de sinirlenmişti. Ne elindeki bu önemli bilgiden nasıl yararlanacağını, ne de otopsi raporu askerlere ulaşmadan önce bu birkaç saati nasıl kullanacağını biliyordu. Kripo'yu aradı. Odanın aranma işi tamamlanmıştı, bir şey yoktu. Onu Vissa konusunda bilgilendirdi. Yardımcısı herhangi bir tepki vermedi. Lavta çalanların bile 25 yıl karakolda görev yaptıktan sonra duyguları kör ediyordu.
Askerlere ne söylüyoruz?
Şimdilik hiçbir şey. Bir şey olmamış gibi onları sorgulayacağız.
Düşündüğün bir şey var mı?
Vissa'nın ölümü ister bir linç, ister infaz olsun, çaylak deneyimiyle bir ilgisi yok. Başka bir sebeple ona işkence ettiler. Hafta sonundaki çaylak deneyimi de delilleri karartmak için bir paravandı. Konuşurken Rafale fotoğraflarının yanı sıra kanat bürövelerini takıp mezun olmuş, D.H. Paoler'in portreleriyle dekore edilmiş duvarlara doğru ilerledi. Raflarda kupalar ve kokartlar vardı. Eğer Arşambo otopsiye katıldıysa diye belirtti Kripo, durumdan haberdar olmuştur değil mi?
Onu unutmuştum dedi Ervin. Onu arıyorsun ve ona çenesini kapalı tutmasını söylüyorsun.
Hepsi bu mu?
Ervin mezun olmuş pilotların yüzlerine bakıyordu. Gökyüzüne yakın hayallerin gülümsemesi.
Hayır, Verne ile temas kur. Eziyet ederek işlenmiş şiddet içeren cinayetlerin listesini çıkarmak için Bretanya jandarması ile adli polisinin arşivlerine baksın.
Nedenini anlamayacaktır. Hala bir tür çaylak deneyimi olduğunu düşünüyor.
Kaçamak cevaplar ver. Fransa'nın batısındaki cezaevlerini ve akıl hastanelerini araştırsın. Serbest bırakılmış veya kaçmış bir psikopat olasılığını da göz ardı edemeyiz.
Ya kurt adam?
Dalga geçme. Kleman bize pek sık karşılaşmadığımız bir rapor hazırlıyor. Artık D.H. Paoler'in karşısında sen ve ben varız. Bize bir sıçanlar tilkiler karışımı hazırla. Önce çaylaklar, sonra eskiler. Benim için hazırladıklarını pilotu sorguladığım salonda bekliyorum.
Pilotun sorgulanmasından ne elde ettin?
Yürüyen bir askerden daha aptal ne vardır? Uçan bir asker.
19. bölüm. Hepimiz saat 17'de asfalt pistte toplandık.
Giyinik miydiniz?
Hayır, külotlaydık.
Çevrenizde kimler vardı?
Tilkiler, yani eski öğrenciler demek istiyorum.
Üniformalı mıydılar?
Siyah tulumlar giymişlerdi.
Onları tanıdınız mı?
Hayır, beyaz maskeler takmışlardı.
Bana tarif edin.
Hiçbir yüz ifadesi olmayan maskeler, korku filmlerindeki gibi. O sırada size isimlerinizle mi hitap ediyorlardı?
Asla.
Numaralarla mı, takma isimlerle mi?
Küfürle hakaret ediyorlardı.
Ne tür hakaretler?
Bok çuvalları, göt verenler, yarrak kafalılar, ibneler. İşlerinden biri bize sürekli hepiniz altınıza işeyeceksiniz, topunuz pisliksiniz, sonunda altınıza işeyeceksiniz diyordu.
Ya tilkiler, onların takma isimleri var mıydı?
Daha ziyade unvanları vardı. Bir öce, özel cellat vardı. Bir ume, usta matador. Bir de kate, kıç tekmeleyici.
Genç asker kıkırdadı. Arkadaşının ölümüne rağmen yaşadıkları ona komik geliyor olmalıydı. Sıçanın üstünde kusursuz bir giysi vardı. Kısa kollu beyaz gömlek, gümüş renkli bir çapa işlenmiş siyah apoletler, tertemiz bir pantolon. Göğüs cebinin üstünde isminin ve rütbesinin yazılı olduğu bir rozet taşıyordu. Top Gun filminden çıkmış gibiydi.
Pistte neler oldu?
Gözlerimizi bantladılar ve üzerimize çürük yumurtalar, peynir, hayvan idrarı, motor yağı, dışkı attılar. Sonra bizi asfalt üstünde sürünmeye zorladılar.
Gözleriniz bantlıyken mi?
Evet, daima.
Ne kadar süre?
Söylemesi zor.
Sonra?
Bizi koşar adım bir hangara götürdüler.
Ervan Verdi'nin verdiği pist arazilerini gösteren haritayı açtı. Her pist boyunca binalar vardı. Hangarlardaki uçak sayısı özelliklerinin yanı sıra modeline ve kayıt belgesine göre değişiyordu.
Hangi hangar?
Hiçbir fikrim yok. Gözlerimiz hala bantlıydı.
Ne zaman açtılar?
İçeride. Ürkütücüydü. Pencereleri siyah brandalarla kapatmışlardı. Etraf meşalelerle aydınlatılmıştı. Duvarlarda grafitiler vardı. Küfürler, gamalı haçlar, ayrıca hayvan karkasları, kazıklara geçirilmiş domuz ve koyun kafaları vardı. Koku dayanılmazdı.
Tüm bunları temizleyecek zamanları olup olmadığını sormak gereksizdi. Ervan temizlediklerinden emindi.
Ne tür emirler verdiler?
Önce hiçbir şey anlamadık. Aynı anda hep bir ağızdan konuşuyorlardı. Yine şınav çekmek zorunda kaldık. Ama bu kez üzerimize oturmuşlardı. Sürünürken bizi tekmeliyorlar, kafamıza pislikler döküyorlardı. Bunu da ter dairesi olarak adlandırıyorlardı.
İlahi Komedya'daki cehennemin dairelerine bir gönderme. Bu tilkiler şaşırtıcı derece kültürlüydüler sanki. Ervan not almayı sürdürüyordu.
Bu ne kadar sürdü?
Bir fikrim yok, saatlerimiz yoktu ama bize hiç bitmeyecekmiş gibi geldi.
Kimse bu duruma isyan etmedi mi?
Seçme şansımız yoktu. Sonunda yeniden dışarı çıktık. Mahkumlar gibi ellerimiz enselerimizde, dizlerimizin üstünde. İçi bağırsak dolu bir havuzda yürümeye zorlandık. Sonra Bengal ateşi için bizi sıraya soktular.
O ne?
Ayaklarımızın dibine fişekleri attılar.
Yaralanan oldu mu?
Hayır, sadece toz içinde kaldık, boka bulandık.
Sonra?
Sonra ikinci perdeye geçildi. Av dairesi.
Ervan bilgisayar ekranının bir köşesine not düştü. Dante'yi yeniden oku.
Kurallar neydi? Fundalıkta saklanmak için bize bir saat süre tanıdılar. Sonra ellerinde paintball tabancalarıyla bizi aramaya başladılar.
Saat kaçtı?
Size söyledim bilmiyorum. Gece olmuştu. Hepimiz koşmaya başladık.
Sırıttı. Bir anlamda bu bizi ısıtmıştı. Tek başına mı koştun?
Koşmaya başlamadan önce bizi ayırdılar.
Sen nereye gizlendin?
Kumsala kadar koştum ve küçük bir girinti buldum. Rüzgardan korunmak için iki kayanın arasına gizlendim. Bir süre sonra beni buldular. Ellerinde çanlar ve futbol taraftarlarının kullandıkları kornalardan vardı. Koşmaya başladım ama çakıl taşlı bir kumsaldı. Bileğimi burktum, düştüm. Üstüme ateş ettiler. Tertemiz gömleğinin yakasını açtı. Hala boynunda ve sağ köprücük kemiğinin üstünde mavi ve kırmızı lekeler vardı. Bu rezil boya kolay çıkmıyor.
Adli tabip Wilson'ın bedeninde bu tür bir lekeden söz etmemişti.
Gece karanlığında yönünüzü bulmak için herhangi bir gereciniz var mıydı?
Yoktu.
Kıyıyı nasıl buldun?
Rüzgar açıklardan geliyordu, denizin sesi duyuluyordu.
Fundalığa dağıldığınızda Vista da sizinle miydi?
Öncelikle evet ama birbirimizi tanımamız çok zordu. Hepimiz bok içindeydik.
Ya avcılar, seni yakaladıklarında hala maskeli miydiler?
Hayır, gece görüş dürbünleri vardı.
Bu malzemeleri nereden bulmuş olabilirler?
Donatım deposundan kuşkusuz.
K-76 bu aptal oyunlar için bunca gereç sağladığına göre donanımlı askerler de Vissa'yı bu şekilde öldürmüş olabilirdi. Bu da orduyu dolaysız olarak suç ortağı yapardı. Albay Wink için iyi bir haber daha.
Boya fırlatma dışında seni dövdüler mi?
Hayır, yakalandıktan sonra grup beni bir hangara koydu ve gün ağarına kadar orada bekledim.
Tek başına mı?
Hayır, yavaş yavaş yakalanan her sıçanı oraya getirdiler. Bir patates çuvalı gibi hangarın içine fırlatıyorlardı.
Sonra?
Gün ağarınca bize kahvaltı hazırladılar.
Kahve ve kruvasan verdiklerini sanmıyorum.
Öğrenci yeniden sırıttı. Aptallığın sürekli dışa vurumu. Köpek kuru maması ile kedilere verilen ıslak mama. Ayrıca acı biber. Ardından ne su ne bir şey. Gırtlaklarımız yanıyordu.
Saat kaçta Vissa'nın kayboldu, resmiyet kazandı?
Bir dalgalanma oldu. Tilkiler gidiyor geliyor, yeniden gidiyorlardı. Alçak sesle konuşuyorlardı. Bir şeyler yolunda değildi, bir kişi eksikti.
Onu daha önce fark etmediniz mi?
Hayır, bitkindik.
Ervan sonrasını biliyordu. Tüm fundalıkta arama başlatılmış, önce okul yöneticilerine ardından da jandarmaya haber verilmişti. O sırada Charles de Gaulle Kurmay Başkanlığı bir açıklama yapmıştı. Askeri uzmanlar Sterling adasında birini bulmuşlardı, paramparça olmuş halde. Ervan yeniden ekranına baktı ve durum muhakemesi yaptı. Eğer linç varsayımı doğruysa cinayet fundalıkta saat 22 ile 2 arasında işlenmiş olmalıydı. Sonra eski öğrenciler denize açılmış ve cesedi Sterling'e bırakmışlardı. Sabah içtiması için geri dönmüş olsalar bile diğer tilkilerin bu arada onların yokluğunu fark etmesi gerekirdi. Suç ortağı mıydılar?
Ervan'ın özel bir ayrıntıya daha ihtiyacı vardı.
Çaylak deneyimleri sırasında içinizden bazılarının saçları tıraş edildi mi?
Hayır.
Bu çaylak deneyimi için ne söyleyebilirsin diye sordu, genel bir görüş almak için.
Pek bir şey söyleyemem, bitiremedik.
Sonuna kadar gitmek ister miydin?
Evet, bu hafta sonu hepimiz için ateşle vaftiz edilmek gibiydi.
Ya Vissa, onu düşünüyor musun?
Elbette, asker sesini alçalttı. Ama bunun bir anlamı yok. Onun şansı yokmuş.
Onun ölümü hakkında sana ne söylediler?
Bir adaya kaçtığını ve orada bir füzenin hedefi olduğunu.
Bu sana akla yatkın geliyor mu?
Hayır, füze olayı çok çılgınca. Ama özellikle belirtmek isterim, Vissa korkak değildi.
Hatta içimizdeki en taşraklı kişiydi.
Söyleyeceğin başka bir şey var mı?
Yok. Bundan sonra buradaki bu yılını nasıl görüyorsun?
Dayanmak gerekiyor. Vitsa'yı daima hatırlayacağız. Ama mezuniyetimiz bu üzücü olayın önüne geçmeli.
Derslere başlamadan önce bu aptallıklara maruz kalmayı normal buluyor musun?
Bunlar aptallık değil, bizim iyiliğimiz için.
Özellikle de Vitsa'nın iyiliği için.
Söylemek istediğim bu değildi.
Ne söylemek istiyorsun o halde diye sertçe sordu Ervan.
İntibak bir asker için önemlidir, temel bir aşamadır.
Bu, öngörülen diğer deneyimlerin neler olduğunu biliyor musun?
Hayır.
Gidebilirsin. Bir asker gibi konuşmaya başlamıştı. Çaylak asker ayağa kalktı ve montunu aldı. Kararlı adımlarla yürümeye çalışarak uzaklaştı. 20. Bölüm. Diğerleri de önemli bir şey söylemedi. İçlerinden ikisi çekingendi, üçüncüsü saldırgandı, dördüncüsü ise konuşkan değildi. Dolaşırken uyandırılmış uyur gezerler gibi hepsi şoktaydı. Eğitimlerinin başında aniden durmuşlardı. Artık ne nerede olduklarını ne de kim olduklarını biliyorlardı. İçlerinden birinin şüpheli olabileceği varsayımı geçerliliğini yitirmişti. Ervan yine de onlara denizcilik deneyimleri olup olmadığını soruyordu. Maskeleri ve hakaretleriyle cellatlara gelince içlerinden hiçbirinin ayırt edici bir özelliği yoktu. Sürekli olarak sonunda altınıza işeyeceksiniz diye tekrarlayıp duranın dışında. Vitsa konusunda hepsi aynı fikirdeydi. Çaylak deneyimini uzun bir serinin ilk deneyimi olarak gören cesur bir çocuktu. Savaştan tat alan biri. Buna karşılık av dairesi sırasında kimse onun hangi yöne gittiğini söyleyemiyordu. Saat 19'da Ervan son öğrenciyi de yolladı ve verandaya çıktı. Hala yağmur yağıyordu ama Bretanya ona bir sürpriz hazırlamıştı. İnce yağmurun arasında gümüşü bir ışık avluyu doldururken çevresi sedeflenmiş altın parıltılı bir hale çatıların üstünde ışıldıyordu.
''Fena değil ha?''
Arkasını döndü. Kripo iki parmağının arasında sigara sarıyordu. Laftacının küçük yeteneği. ''Sen ne öğrendin?'' diye sordu Ervan.
''Pek fazla bir şey yok. Bütün herifler ya dudaklarında gülümseme ya da gözlerinde yaşlarla aynı şeyleri söylüyorlar. Ama kimse ne tilkilere ne de orduya öfkelenmiş gibi görünmüyor. Ayrıca hiçbiri bu aptallıklar ile çocuğun ölümü arasında bir bağlantı kurmaya yanaşmıyor.''
Ervan da onunla hemfikirdi. Bu çocukların beyni yıkanmıştı.
''Teknisyenler geldi.'' dedi Kripo.
''Neredeler?''
''Getek Verni'nin yanında seni bekliyor. Kriminal büro teknisyenleri Vitsa'nın odasında çalışmaya başladı bile.''
''Bilgisayarcıyla başlayalım.'' dedi Ervan verandadan ayrılırken. Ayakları çelik borulardan oluşan ünlü mulka sandalyeleriyle döşenmiş bir başka sınıfa girdiler. Jandarmanın yanında kurbağa kafalı ufak tefek bir adam duruyordu. Üzerinde rütbe şeritleri olan yönetmeliğe uygun bir kazak giymişti. Ama 100 metre öteden buram buram karşı kültür kokuyordu. Kamburu çıkmış, cılız ve kötü tıraşlarıydı. Yuvalarından pırtlamış gözleri sanki çok joint içmiş gibi kanlanmıştı.
''Adım Branelek.'' Elleri ceplerine daha yüksek sesle yineledi. ''Branelek.'' Britanca'da koltuk değneğiyle yürüyen anlamına geliyor.
Bu gerçekten hayra alamet değildi.
Aldırmayın diye sırıttı Ervan'ın şaşkın yüz ifadesini görünce. Bilgisayarınızı kolayca hallederim.
İçinde ne var ne yok hepsini incelemek için ne kadar zaman gerekiyor?
Bu içindekilere bağlı. 24 saat içinde daha net anlarız.
Sana 12 saat veriyorum. Şu andan itibaren başladı.
Branelek bir kahkaha patlattı. Burada mı çalışmak zorundayım?
Kimse üstten çıkmıyor.
Malzemelerimi buraya getirebilir miyim?
Bunu Verni ile konuş. Diğer askerlerle en ufak bir temasın olmayacak. Gece ilk raporunu bekliyorum.
Adam alaycı bir şekilde asker selamı verdi. Sonra koltuğunun altına Vitsa'nın bilgisayarını alarak salonun bir köşesine yerleşti.
Gidip kriminal büro teknisyenlerini görelim diye emretti Ervan Verni'ye.
Birinci kat, yıpranmış linolyum ve yer döşemesinin altında kirişler gıcırdıyordu. Yağmur camları kamçılıyordu. İnsan sanki açık denizde seyrediyormuş gibi bir hisse kapılıyordu. Vitsa'nın odasında kağıt tulumlar giymiş eldivenli, kapüşonlu, maskeli adamlar iş başındaydı. İçlerinden biri başını kaldırdı ve eşiğe doğru yaklaştı.
Thierry Neveu dedi toz maskesini indirerek. Kriminal büro analisti ve ekip koordinatörüyüm.
Ne durumdayız diye sordu Erwin kendini tanıttıktan sonra.
Hiçbir yerde. Oda frigorifik bir ambardan daha soğuk. Çok zaman geçmiş, çok insan girip çıkmış. Bana göre oda öğrenci kantini eklentisi gibi işlev görüyormuş. Hemen her yerde esrar kalıntıları bulduk. Her akşam burada joint döndürülüyormuş.
Bravo pilotlara dedi Erwin Verney'e bakarak. Verney yüzünü buruşturdu.
Ben oda arkadaşını sorgularız.
Neville donuk ses tonu, soğukkanlı yüz ifadesiyle konuşmasına devam etti.
Organik kalıntılar için de aynı şey. Üstteki tüm öğrencilerden DNA örneği almamız gerekiyor. Tabii bir de subaylar, askerler, bakım personeli var. Bunu göze alabilirim. Bir sonuç alacağınızdan emin misiniz?
Tamamının DNA'sını istiyorum. Özel bir laboratuvarınız var mı?
Quimper'de hızlı ve iyi işleyen adamlar var.
Öyleyse işe koyulalım.
Ödemeyi kim yapacak?
Soru Verney'nin ağzından kaçmıştı. Masraf pusulaları onun takıntısı olmalıydı.
Erwin 36'nın en iyi veznedarı Kripo'yu beraberinde getirmekle iyi yapmıştı. Sorun olmayacak.
Bu akşam ulusal parmak izi kayıtlarına bakmaya başlayabiliriz diye ekledi Neveu. Yarın sabah da ulusal genetik izi kayıtlarına.
Erwin bu soruşturmacılarla kendini iyi hissediyordu. Kuşkusuz jandarmaydılar ama aynı zamanda onun gibi katillerin izini sürmeyi biliyorlardı.
Tam olarak ne arıyoruz?
Bulduğumuzda öğreneceğiz.
Neveu siz bilmiyorsanız ben ne yapabilirim dercesine baktı ve yeniden kapüşonunu başına geçirdi.
Bir şey bulursam acil durum derim.
Koordinatörün yanından ayrıldıktan sonra karakola dönüştürdükleri odalarına geri döndüler. Kripo çoktan bilgisayarları yerleştirmiş, belgeleri yaymış, fotoğrafları duvarlara tutturmuştu. Tam ortada Vissa'nın portresi vardı. Amaç herkese bu yumuşak tenli ve çelik iradeli genç adamın yapbozun merkezinde olduğunu hatırlatmaktı. Verney ile hızlı bir durum değerlendirmesi yaptılar. Jandarma bölgede meydana gelmiş eski olaylar ve serbest bırakılmış eski mahkumlar tarafında bir şey bulamamıştı.
Ya akıl hastaneleri?
Buraya 40 kilometre mesafede bir tahü var.
Tehlikeli akıl hastalarının yatırıldığı bu üniteler suçlu psikiyatrik hastalara mahsus hastanelerdi. %50 hastane, %50 hapishane, %100 tehlikeli. Erwin'in aklına başka bir varsayım geldi. Fundalıkta, okulla hiçbir ilgisi olmayan bir katil.
Onlarla temas kurdum, dikkat çekici bir şey yok diye ekledi Verney.
Hastanenin adı Charcot Enstitüsü. Bu yönde araştırmaya devam eden.
Subay kazağı kaşındırıyormuş gibi omuzlarını sertçe hareket ettirdi.
Hangi yönde? Bir bölümü kaçırmış olmalıyım. Çünkü son haberlere göre sığınağa saklanmış bir öğrenciyi soruş.
Adli tabiple konuştum. Vissa füze patlamadan önce ölmüş.
Ölmüş mü? Ama nasıl?
Önce işkence edilmiş ve kesilmiş.
Verney bir parmağını kazağının boynundan içeri soktu. Kuşkulu gözlerle açıklama beklercesine bir Erwin'a bir Kripo'ya bakıyordu. Şimdilik bu bilgiyi kimseyle paylaşmıyoruz demekle yetindi Erwin.
İşkence edilmiş ve kesilmiş.
İskeleyle ilgili yeni bir şey var mı?
Ne?
Hayır. Çevredekileri sorguladık ve rıhtımı didik didik araştırdık. Kıyı boyunca her kapıyı çaldık. Liman başkanlığıyla da temas kurduk. Hiçbir şey yok.
Durgun bir sesle konuşuyordu. Şaşkın bir hali vardı.
Le Guen?
Vissa'nın çevresini ve geçmişini araştırıyor diye cevapladı jandarma. Birazdan daha fazlasını öğreniriz.
Arşambov?
Dönüyor. İşkence demiş ve kesilmiş.
Kurmay başkanlığını bilgilendirmek lazım.
Hayır, otopsi raporu yazılmadı. İlerleme kaydetmek için önümüzde sadece bir gece var.
Ama bu ne işimize yarayacak?
Baskılardan kurtulmamıza. Ayağımın altında kimseyi istemiyorum. Özellikle de öğütleri ve cafcaflı nutuklarıyla rütbelileri. Bölgede böyle bir şiddet olayıyla bağlantılı olabilecek her şeyi araştırmaya devam edin. Ve bana Sörling'e giden teknenin izini bulun.
Verney tek kelime etmeden uzaklaştı, eşikte durdu, döndü ve büyük ihtimalle içinin rahat etmesi için asker selamıyla onları selamladı. Erwin karşılık vermedi. Bu katılık ona ağır gelmeye başlamıştı. Çok küçük bir üs, vücuda iyice oturan üniformalar, dar kafalar. Özellikle sabahtan beri hiç kadın görmemişti.
Cinayet bürosunda bile kesinlikle bir kuaför salonu olmamasına rağmen dikizlenecek güzel kalçalarla karşılaşılırdı. Saatine baktı ve Kripo'ya işaret etti. Tanıkları dinlemeye devam edelim. 11. ayrımın sonu. Sayfa 113.